Ramazan günlüğü. Sami Zorlu ve Erhan Turan'la Ramazan günlüğü programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Ramazan günlüğü programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün 14 Ramazan 1444, 5 Nisan Çarşamba. Yine Ramazan günlüğü programında kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Ramazan-ı Şerif'in sevincini, mutluluğunu sizlerle paylaşmak için mikrofonlarımızın başına geçtik. Sizlerin evlerine, iş yerlerine misafir olmaya çalışıyoruz. Bizleri dinleyen siz kıymetli dinleyicilerimizi de en kalbi duygularla selamlıyoruz. Hocam sizler de hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
Hoş bulduk, daha teşekkür ediyorum. Estağfurullah, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam.
Elimizden inşallah.
Hocam bugün adabı konuşsak, adabı muaşereti konuşsak.
İnşallah.
Biz Ramazan ayı vesilesiyle hem Kur'an-ı Kerim'i hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi evimizde en çok misafir ettiğimiz dönemlerdeyiz.
Evet.
Tabii ki bir Müslümanın hiç gündeminden düşmemesi gereken iki ana unsur: Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz. Daha önceki programlarımızda biz Peygamber Efendimiz'i evimizde nasıl gündem ederiz, evimizde nasıl onu misafir ederiz'i konuştuk. Bir siyer okuması nasıl olmalı, bir hadis okuması nasıl olmalı,
evet,
bir Kur'an-ı Kerim'le olan bağımız nasıl olmalı, bunları konuştuk. Bugün de bu misafir ettiğimiz iki kıymetli misafire edebimiz nasıl olacak, adabımız nasıl olacak? Biz en çok misafir ettiğimiz bu iki kıymetli misafirimize bu Ramazan ayı vesilesiyle böyle taziyemizi nasıl göstereceğiz, adabımızı nasıl göstereceğiz hocam?
Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedinil Emin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Tabii sizin de buyurduğunuz gibi aslında tam Ramazan ayı hem Kur'an hem Hazreti Peygamber'in bizim hayatımızda daha aktif hissettiğimiz, daha faal olduğunu gördüğümüz bir alan. Tabii Ramazan-ı Şerif bu noktada ayrı bereketleriyle birlikte geliyor, ayrı iltifatlarıyla geliyor. Birçok vesile karşımıza çıkıyor Hazreti Peygamber'le ve Kur'an-ı Kerim'le, özellikle başta Kur'an olmak üzere buluşma noktasında bizim için ehemmiyet arz ediyor. Tabii biz edep kelimesi burada kullanılıyor adab-ı muaşeret derken, aslında biz daha öncesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını konuşurken ahlaka hangi anlamlar yükleniyor, bunlardan bahsetmiştik. O yüzden buraya uzun uzadıya yer ayırmaya gerek yok. Sadece edep üzerinden biraz konuşalım. Biz malumumuz toplum olarak edep kelimesi kullanıldığında aklımıza bir takım haller beliriyor. Bunun çoğuluna adap diyoruz. Aslında gelen anlamda da iyi tutum ve güzel davranışların karşılığı. Ve bunu bize bilgi olarak aktarmanın, bilgi olarak sunmanın adı, toplumun birbiriyle sulh içerisinde, barış içerisinde yaşaması, birbiriyle uzlaşması anlamında bir takım kuralların da içinde bulunduğu muaşereti de içeren ve genellikle de fertlerin, toplumların birbirine karşı olan sevgi ve sorumluluklarını ifade eden, davranışlarını, ahlaki davranışlarını, nezaket ve görgü kurallarını ifade eden, aynı zamanda da bu paylaştığı ahlaki davranışların, görgü kurallarının neler olduğunu da işaret eden, bazen toplum olarak bizlerin, bazen de devletin belirlemiş olduğu kurallar bütünleri de olabiliyor. Tabii Kur'an-ı Kerim'de baktığımızda hem edep kelimesi hem adab kelimesi birçok yerde zikrediliyor ama daha çok haya olarak karşımıza çıkıyor. İnşallah dersimizde Hazreti Peygamber'in başta Cenab-ı Hak huzurunda, özelinde Kur'an-ı Kerim huzurunda ve Hazreti Peygamber huzurunda ahlakımız neleri gerektiriyor? Hazreti Cenab-ı Hakk'a ait olan haliyle ibadetlerin huşu içerisinde yapılması adabın neresindedir? Cenab-ı Peygamber'e, Allah'a ve Resulüne saygı duymak neresindedir? Yine Kur'an-ı Kerim ve hadis okurken nelere dikkat edilir? Bunlarla alakalı hallerin karşılığını biz adab kelimesi içerisinde daha çok karşılık bulduracağız inşallah. Tabii biz rivayetlerde, ayetlerde nasıl geliyor, bunlara da kısaca işaret edeceğiz. Burada şu hadise dikkat çekerek konuya devam edelim. Hazreti Peygamber bir rivayette imanın 70 küsur şubeden olduğunu ifade ediyor.
Evet.
Bu ifadenin karşılığında da en yükseğini, yani buradaki imanın en zirve halinin la ilahe illallah olduğunu bize işaret ediyor. Ve en aşağısının da yolda zarar veren bir takım şeylerin yoldan kaldırılması, İmatatul Ezani Tarik diye rivayette devam eden yoldan kaldırılmasını işaret buyuruyor. Ve rivayetin sonunda da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haya imandandır buyuruyor. Haya da imandandır buyuruyor. Buradaki
ikincisinde bunu bildirmiş oluyor.
Yani biz imanın en yüksek rutbesinin la ilahe illallah, en alt rütbesinin yolda eziyet veren şeyin insanların önünden kaldırılması, yolun temizlenmesi ve hayanın, yine imanın yukarıda zikredilen la ilahe illallah kısmındaki imanın bir cüz'ü olduğunu, haya imandandır diye Efendimiz'den işaretle alıyoruz.
Evet, Yunus Emre'nin dediği gibi hocam, girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, evet, dediler ilim geride, illa edep, illa edep.
Tabii bunun halleri de var. Biz hem Kur'an-ı Kerim'de ayetlere baktığımızda işte fert olarak, birey olarak, yani artı akraba ilişkilerinde, bir arada yaşamanın gerektirdiği hak ve sorumluluklarda, yine hadis-i şerifler özelinde baktığımızda komşuluk ilişkilerinde, birbirlerimiz olan davranışlarımızda, birçok hadis mecmuasında Kitab-ül Edep başlığı altında ya da Kitab-ül Bir başlığı altında, Kitab-ı Husnül Huluk şeklinde güzel adabın nereye tekabül ettiğini, nereye geldiğini bize anlattığını görüyoruz. Evet. Birçok adab muaşeret rivayetlerini görmüş oluyoruz.
Biz bu programlarımızda şunu da söylemiş olalım değil mi hocam dinleyicilerimize? Tabii bu program üzerinde bugün, bu akşam ev içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anıldığında nasıl davranacağız? Evet. Veya Peygamber Efendimiz'e bu edebimizi, bu adabımızı nasıl göstereceğiz? Hadis okurken, Peygamber Efendimiz'in hayatını okurken, onu anlatırken ve Kur'an-ı Kerim'i aynı zamanda. Ama diğer programlarımızda da bir Müslümanın 24 saatini çıkartmış olacağız. Onun da bilgisini paylaşmış olalım. Değil mi hocam?
Kesinlikle.
Yani bir Müslüman eve girerken nasıl girecek? Evet. Eşiyle konuşurken, çocuklarıyla iletişim kurarken, anne babasıyla konuşurken, evde bir takım haller olduğunda bunların hepsinde nelere dikkat etmesi gerekiyor? Peygamber Efendimiz'in ölçüleri neler? Bunları da ele almış olacağız biz.
Tabii hocam, biz Kur'an-ı Kerim incelediğimiz zaman, sünnet-i seniyeye de baktığımız zaman önce ahlakın alanının, yani edepli olmanın, hayali olmanın alanının Allah ve Resulü huzurunda olduğunu görüyoruz. Yani Cenab-ı Allah'a karşı teeddüp etme, edepli olma, bir de peygambere karşı aynı edebi koruma, muhafaza etme. Bunu inşallah bu derste tamamlayacağız. Sonraki günlerde de nasip olursa fertlerin birbirine olan münasebetleri. Yani burada birbirlerine selam vermeden başlayalım. Birbirlerine evlerine ziyaretine kadar olan haliyle aile içerisinde mesela adab nereye oturuyor? İşte karı koca ilişkilerinde adab nedir? Anne baba olarak çocuklara karşı sorumluluklar nelerdir? Çocukların anne babalarına sorumlulukları nelerdir? Ve kardeşlerin birbiriyle olan sorumlulukları nelerdir? Bir ailenin kendi içerisindeki adabı. Yine eğitim ve öğretimde bir hoca olarak, talebe olarak, veli olarak, bir de STK'lar bazında ya da bireyler bazında. Çünkü Peygamberimizin rivayetinde ya öğrenen ya öğreten ya da muhabbet eden olun, dördüncüsü olmayın. Yani biz eğitimin içerisinde, İslami eğitimde ya da çocuk terbiyesinde, ilmi eğitimde ya talebe oluyoruz, ya hoca oluyoruz, ya onların velisi oluyoruz, ya da onları destekleyen, dışarıdan onlara takviye veren şahıslar ya da toplum, sivil toplum kurucular diye bildiğimiz STK'lar ya da vakıflar, dernekler, her neyse, bunlar yerinde yer alıyoruz. Bunun dışında kalmamak ve bu alanda da herkesin kendi bireysel sorumlulukları var. Yani onlar inşallah konumuz olacak. Yine bir başka konuda iş hayatını konuşacağız. Yani bugün işveren olarak, işçi olarak sorumluluklarımız nelerdir? İş yerine karşı sorumluluklarımız nelerdir? Ve iş yerinin bize karşı sorumlulukları nelerdir? Misafir olma en çok gündemimizde olan adabın başında gelir. Yani bir yere nasıl gidilir, nasıl orada konaklanır ve orada nasıl izinli kalınır, nasıl kalınmaz, kaç gün sürer, kaç gün sürmez. En önemlilerinden bir tanesi yeme içmeyi içinde barındıran sofra adabı. Sofrada neler yapılır, nasıl başlanır, nasıl bitirilir? Bunlar komşuluk adabı. Mesela bir komşu nasıl olunur? Hayırlı bir komşu nedir? Bu haliyle baktığımızda en önemlilerinden bir tanesi, onu da söyleyeyim. Birkaç madde var ama İnfakta adab nasıldır? İnfak evet. nedir? Burada nasıl bir tavır Müslüman sergilemelidir? Kendisine infak edilen o fukaranın duruşu nedir? Ya da onun dışında kalan o infakı yapan şahısların adabı ne olmalıdır? Bu şekliyle başlıklar var hocam. Onları inşallah ilerleyen derslerimizde böyle birer birer inceleyelim.
Bugün nasıl? Sağ elin verdiğini sol elin görmeyecek, evet. duymayacak. Evet.
Bu birçok rivayette inşallah o dersimizde bunları konuşuruz. Birçok rivayette işaret buyruluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Tabi bugünkü konuyu biz başta da buyurduğumuz üzere Allah ve Resulü huzurunda biz nasıl bir edep takınacağız, nasıl bir duruş sergileyeceğiz? Biz daha önceki derslerde tabi Hazreti Peygamber'in ahlakını başta söylediğimiz üzere Kur'an ve sünnet içerisinde nasıldırı konuşmuştuk. Ancak burada Müslümanın Allah-u Teala'ya ve Hazreti Peygamber mevzu olduğunda nasıl bir tavır ve ahlak üzere olması gerekiyor? Nasıl bir adab içerisinde olması gerekiyor? Malumumuz biz cuma günleri hutbelerde çok dinliyoruz. Ve izâ kuri'el Kur'ânu feslemi'û leh. Yani size Kur'an okunduğu zaman feslemi'û leh. Susun ve onu dinleyin. Ve ansitû leallekum turhamun. Umulur ki merhamet olunursunuz. Belirleniyor. Yani demek ki kişinin Kur'an okurken, okunurken bir adabının, bir duruşunun olması gerekiyor, bir edebinin olması gerekiyor. Yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri nakledilirken bir duruşunun olması gerekiyor. Bunlarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor ve niçin önemli? Niçin kıymet taşıyor? Asıl bugün dikkat çekmek istediğimiz taraf burası. Şimdi tabii biz Cenab-ı Hak ile daha öncesinde konuştuğumuz üzere sizden birisi Allah ile mülakat etmeyi arzu ediyorsa Kur'an okusun buyuruyordu Peygamberimiz. O zaman Kur'an okurken bizim Cenab-ı Hak'la bir mülakatımız var. Bizim o mülakatta duruşumuz ve tavrımız nasıl olmalı? Birinci sorumuz bu aslında. Burada şöyle başlamak lazım. Tabii Allah ile mülakat ettiğimizin farkında olarak maddi ve manevi anlamda bir temizlik gerekiyor önce. Hürmetten sebep. Çünkü huzuruna çıkacağımız Cenab-ı Hak'tır. Ve Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bir okuma gerçekleştireceğimiz için bir ibadet şuuruyla bir hazırlık yapmak gerekiyor. Bunun başında da abdest almak lazım. Tabii insanın bazı fıtri halleri vardır. İşte hanımlarda hayızdır, nifastır, erkeklerde cünüplük halleridir. Eğer bunlar bir vaki olduysa bunlardan temizlenmek lazım. Bu tür elbiselerden vesairelerden kurtulmak lazım. Temiz, güzel bir hazırlık safhası yaşamak lazım. Öncesinde de manevi bir hazırlık safhası, yani zihni fuhşiyattan ya da bizi alıkoyacak olan bazı hallerden uzaklaştırmak lazım. Çünkü okuduğumuzdan ibret almamız lazım. Daha önceki derslerde yine işaret ederek söyleyelim. Efele tetefekkerun, efele tezekkerun, efele taakilun ayetlerinde akletmez misiniz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz, size bir şey anlatmıyor mu, görmüyor musunuz şeklinde ifadeler var. O zaman bir tefekkür dünyasına dalabilmek için önce bir zihni temizlik, hazırlık safhası gerekiyor. Bir diğer mesele Kur'an-ı Kerim'i şöyle kıbleye dönerek okumak lazım. Yani mümkün mertebede edebimizle oturarak bu da teberrüken bereket açısından önemli. Ne kadar kıymet veriyorsak, ne kadar değer yüklüyorsak, ne kadar azamet yüklüyorsak ki öyledir. Yani Kur'an Allah'ın kelamı olmak babında zaten bir azamet sahibidir. Zaten yücedir, yüceler yücesidir. Öyle olduğu için kişi Kur'an'a göstermiş olduğu tazimce, göstermiş olduğu kıymetçe, değerce kıymet kazanır. Görüyoruz mesela bazı insanlar Kur'an'ı kendisine iş ediniyor, meslek ediniyor. Onu sadece bir meta olarak, bir argüman olarak, bir döküman olarak kullanmaya çalışıyor. Ve Cenab-ı Hak onları rezil rüsva ediyor. Kur'an-ı Kerim yine izzetiyle ve şerefiyle baş tacı duruyor. Ama Kur'an'a o izzet ve şerefini koruyarak yaklaşanları da Cenab-ı Hak baş tacı yapıyor. İzzet ve şerefini artırıyor. Yani bu doğru orantılı ve niyete göre ters orantılı şekil alıyor.
Evet.
Bir diğer mesele tabii bulunduğumuz mekanın, zamanın temiz olması gerekiyor. Böyle güzel zamanları seçmek lazım. Tabii teheccüd bu noktada seher vakitleri çok önemli, çok mühim. Ama Kur'an her zaman okunur. Her vakit okunur. Tabii okunacak mekanların da güzel tespit edilmesi gerekiyor. Fuhşiyatın olduğu ya da işte hamam gibi, tuvalet gibi yerlerde okunmak, bunlar pek edebe uygun değil, caiz de değil. Bir diğer mesele Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere okumak. Buradaki en güzel hallerden bir tanesi Kur'an-ı Kerim'in düzgün, kusursuz, şöyle talimine, tecvidine maharici hurufuna dikkat ederek okunması. Tabii şimdi dinleyenlerimizden şu soru geliyordur kulağıma. Diyorlardır ki ya hocam biz öğrenemedik şimdi. Ne olacak? Yani biz işte bir Kur'an-ı Kerim'in hangi lafızıyla indiyse o lafızların talimini, yani bir harfin nasıl çıktığını, mahrecinin yerinin nasıl olduğunu bilemedik. Nasıl yapacağız diyeceklerdir. Tabii şimdi biraz dijital ortam bu işi kolaylaştırdı. Bakıyoruz işte büyük hocalarımızın, işte Kur'an-ı Kerim hocalarımızın talim tecvid dersleri var şeylerde, YouTube'larda vesairelerde, internet ortamında bulunabiliyor, sanal ortamda. Buralardan istifade etmeye çalışabilirler.
Evet.
Bu en alt basamağı ama.
Evet. Bu ayda Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyenler,
tabii ki
Kur'an-ı Kerim okumak için bir şeyler yapsın, öğrenmek için bir şeyler yapsın, değil mi hocam?
Kesinlikle. Hatta şöyle de bir söylenir devamlı. O bile bir fazilettir. Yani hiç okumasını bilmeyen açsın yüzünü seyretsin.
Eyvallah.
Açsın şöyle harflerini seyretsin. Yani neticede Kur'an ile buluşmak her Müslümanın, eyvallah, esasıdır yani.
Hocam şimdi siz Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere okumak deyince aklıma şöyle bir şey geldi. Şimdi biz Peygamber Efendimizin sünnetini yerine getirelim diye mukabele dediğimiz,
evet,
işte Ramazan ayının başından sonuna kadar bir hatim yapacak şekilde,
evet,
Kur'an-ı Kerim'i cüzler halinde her gün bir cüz okumaya gayret ediyoruz.
Evet.
Daha çok hanım dinleyicilerimiz belki evde bunu yapmaya çalışıyorlar. Ama biz artık bir saatten sonra olayı şuraya getiriyoruz. Ben bugün bu bir cüzü bitirmek durumundayım, bitirmek,
evet,
zorundayım.
Evet.
Yetişsin bayrama kadar diye.
Evet.
O bir cüzü o gün bitirebilmek için böyle yemek yaparken, yemek aralarında, işte çocukla ilgilendikten sonra, çocuk uyuduktan sonra hemen çocuğu uyutup hızlı bir şekilde,
evet,
ve bir cüz bitsin ama yalap şapta okunabiliyor bazen. Biz buna biraz vurgu yapmak istiyoruz değil mi hocam?
Aslında,
yani
evet,
okuma bu değil, Kur'an'la buluşma bu değil. Ona i̇şte, ayrı bir vakit ayırmak, ona ayrı bir zaman dilimi ayırmak, ayrı bir belki özel bir Kur'an-ı Kerim sehpası, özel bir seccade, özel bir kıyafet, kokuları sürünerek oturmak, teheccüd vakti dediniz mesela.
İşte biraz önce maddi ve manevi hazırlıktan kastımız buydu hocam.
Evet.
Yani insanların Kur'an okuyacağı mekanı, Kur'an okuyacağı ortamı ve insanın kendi fiziki ya da zihni hazırlığını yapması gerekiyor. Ya Kur'an-ı Kerim araya sıkıştırılacak bir kitap değil hocam.
Eyvallah.
Ya Kur'an-ı Kerim böyle aradan çıksın denilecek bir kitap değil. Sadece Kur'an-ı Kerim özelinde değil, tüm ibadetler için söylüyoruz bunu.
Tabii.
Ya namaz için de böyledir bu. Sair ibadetler için de böyledir bu. Hani yaptım kurtuldum mantığıyla yapılacak bir anlayış ya da yapılacak bir ibadet hali değil bu. Bizim hisse olabilmemiz için ayet-i kerimedeki onu dinleyin. Onu kulak verin. İze ayet-i kerimede biraz önce okuduğumuz gibi Kur'an okunduğu zaman ensitu la'allekum turhamun. Yani feslemi'u le. Susun, dinleyin. Bu şu demek. Yani kulak kabartın. Her şeyi bırakın, oturun. Ya hocam işim çok. İşte yemek yapacağım, çocuk var vesaire. Ya mutlaka size gün içerisinde bir 15-20 dakika çıkacaktır. Biraz önce sizin de buyurduğunuz gibi bir sayfayı bitirelim ya da bir cüzü bitirelim kaygısı değil. İstifade edelim kaygısı olmalı.
Eyvallah.
Yani bir sayfadan istifade edelim. Ki güzel Kur'an-ı Kerim okuma ya da Kur'an-ı Kerim'i malum lafızları üzere doğru okuyabilme, tertil dediğimiz okuyuşu sağlayabilme biraz gayret de gerektiriyor.
Hı hı.
Belki herkesin aynı imkana sahip olma ihtimali yok. Bu bir gerçek. Ama şunu da gözden kaçırmamak lazım. Şimdi elhamdülillah biraz önce en alt tabakası dedik. İşte sanal ortamda birçok tasavvuf vesaire dersleri yapılıyor. İşte uzman hocalar tarafından. Elhamdülillah o konuda da Türkiye'miz iyi. Ama mesela bir mahallemizin camisi var. Erkek ise işte o caminin hocasına gitse, böyle bir talepte bulunsa, kendisine en azından düzgün Kur'an okumayı öğretecek bir talebi olsa, çok zor değil. Akşamla yatsı namazı arası, teravih arası, iftarını yapsın, hocasıyla anlaşsın. Bir 20 dakika yeter, emin olun. Bizim bir tecrübemiz olmuştu askerdeyken. Bize bir cami vermişlerdi vazife olarak. O camide de tabii müezzinlik yapacak kimse yoktu. Ben rütbeli arkadaşlarımızdan bir tanesi, hocalarımızdan bir komutanlardan bir tanesinin biraz ağzı düzgünceydi. Arzu ederseniz dedim, biz onunla her yemekle öğlen tatili arasında 15 dakika, 20 dakika maharici huruf dersler yaptık. Tahsil huruf dersleri yaptık.
Eyvallah.
Başladık eliften, Çıktık Y'den. Sonrasında Fatiha'dan başladık. Bütün namaz sureleri diye insanlarımızın bildiği bütün sureleri, namaz dualarını her birini teker teker bitirdik. Hatta emekli de oldu. Belki 7-8 sene, belki 10 sene oldu emekli olalı. Telefonla görüştüğümüzde bana dedi ki, emekli oldum, memleketimdeyim. Şimdi orada bir camide müezzinlik yapıyorum dedi.
Yani, imam olmadığında namazları kıldırıyor.
Yani. Şimdi bu yapılabilir mi? Yapılır. Yeter ki gönül istesin. Bugün bir dizi filme verilen ehemmiyet kadar herhalde ehemmiyeti olmalı diye düşünüyorum yani. Bu biraz belki çok sert olacak ama yani bir çok basit bir yarışma programını seyredecek kadar vaktimiz olmalı diye düşünüyorum. En azından çok gereksiz şeylerle uğraşacak şöyle bir bazen talebe vakitten dert yanar. Hocam vaktimiz yok diye. Onlara bizim tavsiyemiz şu olur genelde. Boş vakitlerinizi doldurun, dolu vakitlerinizde istirahat edin. Yani siz yaptığınız işi ters çevirin, alim olur çıkarsınız diyoruz. Niye? Çünkü kaçırdığı vaktin farkında değil.
Eyvallah.
Mesela bugün bir sosyal medya diye kullanılan işte bir sürü alanı var. Şöyle hesap edelim. Kaç dakika zaman harcıyoruz gün içerisinde? Geçen bizim söylememiz sahibi hanım hesap etmiş. Diyor ki hiç farkında olmadan bir buçuk saatimiz gidiyormuş diyor.
Evet. Herkes telefonlarında şimdi bütün telefonlarda uygulamalar var hocam. Ekran süresi diye.
Evet.
Herkes gün içerisinde ekranın kaç saat açık olduğuna bir baksın.
Bak buyurun işte yani demek istediğim bu. Yani biz onu istemiyoruz. Yani derdimiz o değil. Cenab-ı Hak elbette ki bizi kulluk yapsın için yarattı. Yani bizim ana meselemiz kulluk. Ana gayemiz kulluk. Buradan hareketle bizim belki söylediğimiz her şeyi bırakın buraya dönün değil ama en azından insanın Allah, peygamber, Kur'an zihninde bir okuma zamanı, bir virdi gibi düşünelim. Yani bir vazife edinsin kendisine. Desin ki şu vakit aralığında yarım saat. Emin olun çok büyük bereketlere haiz olur. Hatta o yarım saat bakmışsınız ki sonra 2 saatlere çıkmış, sonra 3 saatlere çıkmış. Lezzet üstüne lezzet. Yani çocuğunu kucağına alıp sallarken Kur'an okusun. Yani çok bir şey kaybetmez. Ya da ne bileyim oturup tefekkür etsin çok bir şey kaybetmez. Çocuğuyla beraber yapsın bu işi. Hatta çocuğunu okutsun, kendi dinlesin eğer okuma yazması varsa.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'i ona da öğretmeye gayretlensin. Niçin? Çünkü bizlere Kur'an-ı Kerim sadece bir hatırlanma, işte yani Akif'in buyurduğu gibi sadece mezarlıkta okunmak ya da fal bakmak. Hmm. Yani bunun için inmedi Kur'an. Kur'an bize bir hayat nizamı olarak indi. Bir hayat sunacak bize. Burada Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'de yine Nisa suresinde Allah'a itaati, peygambere itaati, verdiği nimetleri bunları savunup bunların içerisine girip yani bunlara sahip çıkanların peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olduğunu söylüyor. Çünkü itaat edebilmek için anlamak gerekiyor, öğrenmek gerekiyor. Onun için de önce dinlemek gerekiyor. İşte Kur'an'ın tertil üzere okunması, Kur'an'ın anlaşılır lafızlarla, kalıplarla okunması ve her şeyden sonrası anlaşılmaya çalışılması ve Allah ve Resulüne bu noktada itaatin olması hali. Bizden okumamızı istiyor, bizden öğrenmemizi istiyor. Hazreti Peygamber'in Ashab-ı Suffası, Kur'an eğitim merkezi, Kur'an öğretim merkezi ve sahabi orada öğrendiklerini hayatlarına tatbikten sonra tebliğe gönderiliyor ve insanlara İslam'ı Kur'an'la tebliğ etme halleri başlıyor. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim okurken Kur'an-ı Kerim'e izzet göstererek ona gereken saygıyı da göstererek dinlemek, anlamaya çalışmak gerekiyor. Kuzey Afrika'da bir ihtiyar teyze Müftü Efendi'ye soru soruyor. Diyor ki, hocam diyor, bir soru soracağım diyor. Cevap vermeniz mümkün müdür? Hoca Efendi, neye göre hüküm vereyim diyor. Kur'an'a ve sünnete göre mi? Yoksa İmam Malik'e göre mi? Teyze, evladım diyor, benim hükmümü İmam Malik'e göre ver diyor. Bu sefer Müftü Efendi diyor ki ama teyze diyor şimdi Kur'an varken, sünnet varken, hadisler varken İmam Malik'e mi itibar edeceksin diyor. Bu kadar güçlü ayetler ve sünnetler. Hayır evladım diyor sen beni yanlış anladın diyor. Asla diyor. Ama şunu çok iyi biliyorum diyor. İmam-ı Malik Kur'an'ı ve sünneti senden daha iyi anlamıştır diyor.
Güzel.
Bundan dolayı diyor ben soracaksam İmam Malik'e sormam. İmam Malik'e sorarım çünkü senden daha iyi biliyor. Tabi burada ehil olana gitmeye çalışmak. Bunları bulmaya çalışmak lazım. Biz neticede bir itaat etme ile etmeme arasında bir tercihte kalacağız. İtaat etmenin karşılığı belli, etmemenin karşılığı isyana götürüyor. O da cehenneme götürüyor. Bizi her türlü sapıklıktan koruyacak, her türlü hatadan koruyacak, her türlü yanlıştan koruyacak ve amellerimizin boşa çıkmasına da mani olacak. Kur'an-ı Kerim'e zaman ayırma, Kur'an-ı Kerim'e vakit ayırma, hayatımızda bir Kur'an günlüğü ve gündeliği olmalıdır diye söylüyoruz.
Kur'an-ı Kerim'e edep göstermek, siz az önce vurgu yaptınız hocam. Mehmet Akif Ersoy'un "İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne teze mezara okumak, ne fal bakmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne duvarlara asılmak, ne de el sürmemek için." Yani biz Kur'an-ı Kerim'e edep göstermek deyince, evet, onu çok güzel bir çantaya koyup duvara evimizin asmak, baş köşesine asmak zannediyoruz. Bu değil, değil mi hocam?
Hocam bir anekdot anlatayım size. Hoca efendinin bir tanesi, Ramazanlarda eskiden hoca durulurdu, hı-hı, memleketlerde. Bir köye hoca efendi yine bu şekilde hoca durmuş. İşte Ramazan'ı kıldırmış. Tabii şöyle de bir adet var. Her gün bir kişi hoca efendiyi evine götürüyor. Misafir ediyor, hı-hı, yediriyor, içiriyor, sahur yaptırıyor. Hoca efendi gün içerisinde işlerini hallediyor. Ardından teravih kıldırıyor, sohbet yapıyor, vaaz yapıyor. Bir artık son günlerde kaldığı bir evde hoca efendiye verdikleri yatak odasında masanın üzerinde bir miktar para kalmış. Sabah oluyor tabii, ev sahibi hanımına soruyor. Ya diyor, falan parayı ne yaptın diyor. Eyvah diyor ya, hocanın odasında kaldı o diyor. Tamam diyor, hoca gittikten sonra alırız masadan diyor. Tabii sabah oluyor. Geliyorlar, bakıyorlar masanın üzerinde para yok. Hoca efendi de utanıyorlar, söyleyemiyorlar. Hmm. Yani burada bir para vardı, ne oldu diye söyleyemiyorlar. Tabii moralleri de bozuluyor. Yani hocanın ihtiyacı vardıysa, yani bizden isteseydi niye böyle bir şey tevessül etti diye de zanda bulunuyorlar. Arkasından tabii son birkaç gün ev sahibi gidip geliyor ama bir türlü söyleyemiyor. Hoca efendi işi bitiyor, bavulunu topluyor, memleketine dönüyor. Yalnız giderken köyün muhtarı diyor ki hoca efendi, hocam diyor, biz sizden çok memnunuz. Allah sizden razı olsun. Yani tekrar önümüzdeki sene müsait olursanız buyurun gelin lütfen diyor. Tabii hoca efendi hay hay diyor. Bir yıl geçiyor, tekrar Ramazan öncesi tekrar aynı köye geliyor. Tabii ilk Ramazan namazlar kılınıyor, teravihler kılınıyor. Köylü sıraya giriyor. Muhtar diyor ki bugün bendesiniz hocam diyor. Öteki bendesiniz yarın. Bir sonraki günü, tabii bu geçen sene parasını kaybeden adam sıraya girmiyor. Muhtar diyor ki niye sen diyor uzak durdun? Hayırdır hacı abi diyor, ne oldu diyor. Benim hocayla konuşacak özel bir işim var ondan sonra diyor. Tamam diyor. Herkes gittikten sonra hocaya diyor ki hocam diyor, istirham ederim diyor. Yani yapmış olduğunuz şey hiç hoşuma gitmedi diyor. Ne yapmışım, hayırdır diyor. Ya diyor, ben diyor seni o gün misafir ettim diyor. Sen diyor benim eve geldin, misafir odasına girdin, yattın, sabahleyin gittin. Ama masanın üzerinde para vardı, onu da aldın gittin. Öyle deyince hocanın gözlerinden yaşlar boşalıyor. Tabii ev sahibi anlam veremiyor. Sadece suçluluktan ağlıyor zannediyor. Diyor ki ya diyor hocam, o kadar önemli değil diyor. Ben helal ettim diyor, sıkıntı yok diyor. Hayır diyor, ben onu ağlamıyorum, sen yanlış anladın diyor. Niye? Ben sana ağlıyorum diyor. Bir yıl boyunca sen hiç eline mushaf almadın mı diyor. Nasıl yani hocam diyor. Senin diyor yatak odanda diyor bir tane mushaf-ı şerif var diyor. Paranın onun içine koydum kaybolmasın diye diyor.
Allahu ekber.
Eve geliyor adam, duvardan mushaf-ı şerifi kaldırıyor, açıyor, bir bakıyor. İçerisinde parası olduğu gibi duruyor. Adam hanımıyla beraber diyor ki hanım, bundan sonra bu mushaf her gün okunacak.
Ya.
Hocam kıssadan hisse. Yani biz mushaf'ı elimize alıyoruz ama şu an kalbimizin duvarına asmıyoruz. Problem burada. Evet. Şimdi okumuyor muyuz? Okuyoruz. Yani açmıyor muyuz sayfalarını? Açıyoruz. Ziyaret etmiyor muyuz? Ediyoruz. Elhamdülillah hatimlere de gidiyoruz. İşte teravihlerde vesairelerde, öncelerinde, sabah namazlarından sonra mukabelelerle de takip ediyoruz. Ama gönül duvarımızın üzerine mushaf-ı şerifi asmıyoruz. İşte o yüzden Kur'an-ı Kerim bize ne anlatıyor? Kur'an-ı Kerim bizden ne istiyor? Bizim ona karşı duruşumuz, adabımız, biraz önce saydığımız işte abdesttir, üzeri başı temiz olmaktır vesaire. Bunların yanında bir de Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışma, Kur'an-ı Kerim'den hisse almaya çalışma. Asıl adabın dikkat edilmesi gereken yer burası. Aynı ibadetlerdeki huşu gibi. Yani mesela Lokman suresinde namazını dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Öbür tarafta müminlerin özellikleri anlatılırken, müminler felah bulmuşturlar, onlar namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Yine Hadid suresinde Allah sizinle beraberdir buyuruluyor. Şimdi yan yana koyduğumuz zaman bizim Kur'an-ı Kerim'le, ibadetlerle buluştuğumuzda huşuyu yakalayabilmemiz için oradan bir pay almamız lazım.
Evet.
Yani Arapça lafızları bizim için çok önemli. Çünkü Kur'an Arapça indi. Onu öğrenmek çok önemli. Ama Kur'an'ın bize ne dediğini de anlamaya çalışmak lazım. O yüzden geçtiğimiz derslerde söyledik, burada da söyleyelim. Böyle besmeleli insanların kitaplarını açıp o tefsirlerden bu ayet ne anlatıyor okumak lazım. Ve o insanların kitaplarına teveccüh etmek lazım. Bu haliyle tabii ki Allah'ın muhabbeti, ondan olacak olan o haşyet, buna korku diyorlar ama tam manasıyla korku değil o. Hı hı. Ona aşıkın maşukunu üzmemesi diyelim. Yani gayretullah'a dokunma, Cenab-ı Hakk'ı kırmama, üzmeme hali. Burada hem o okunan Kur'an'ın hem akli hem de bütün bedeni unsurlarımıza işlemesi gerekiyor.
Evet.
Emir ve yasaklarının hallerimize, tavırlarımıza, davranışlarımıza, zihni düşüncelerimize, hayat kalitemize ciddi katkılarının olması gerekiyor. Ve bu yine Allah ve Resulüne verilecek olan değerin karşılığı. Yani Kur'an-ı Kerim saygıda Allah ve Resulünün önüne geçmeyin buyuruyor Hucurat evet. suresinde. Bu kasıt sadece onun önünde durma ya da o söylerken sus dinle anlamında değil, ona da bir değer yüklemek gerekiyor. Eğer Cenab-ı Hakk'a ve Hazreti Peygamber'in onun peygamberi olmaklığına biz layık olduğu değeri yüklemezsek, yani ona o kıymeti vermezsek, okuduğumuz Kur'an sıradan bir gazete parçasına dönüyor. Nasıl olacak o? Yani Allah dediğimiz zaman şöyle bir durmak gerekiyor. Eskiler salavat-ı şerife getirirken ellerini kalbin üzerine bastırıyorlar. Merak ettim niye böyle yapıyorlarmış diye. Bakın bizde mahiyeti kaybolmuş. Bunu yaşamış ecdat. Kalp öyle bir çarparmış ki Resulullah'ın ismi geçince, Allah lafzayı celali geçince yerinden fırlamasın diye üstüne bastırırlarmış. O yüzden el göğse konup geriye doğru ittirilirmiş ki yerinden fırlayıp çıkmasın diye. Yani bırakın şimdi o heyecanı duymayı, biz Kur'an okunurken elimizdeki telefondan ya da aklımızdaki meşguliyetten öte geçmiyoruz. Hisseyi kaybediyoruz. Şöyle Eyvallah. Düşünelim yani, yağmur yağıyor ama altında şemsiyeyle duruyoruz. Bereket yağıyor ama biz başka bir yerlere sığınmışız, saklanmışız. Rahmet yağıyor, biz başka kapıların arkasında gizlenmenin derdine düşmüşüz.
Eyvallah. Ki biz bir odada Kur'an-ı Kerim asıl olduğu için evet. sabaha kadar uyumayan ve onu alıp böyle göğsünde tutan, onu yaşayan bir ecdadın torunlarıyız.
Nereden nereye geldik hocam? Yani bu tabii bir sistem kargaşasıdır ama burada kabahat bizdedir. Neticede Kur'an'ı anlamak ya da anlamaya çalışmak için, Hazreti Peygamber'i anlamak ya da anlamaya çalışmak için şu an aksi bir bahanemiz yok. Şartlar olmuş vaziyette. Her şey var.
Mazeretimiz yok.
Mazeretimiz yok. Bütün imkanlar elimizde. Yani yüreklerimizin titremesi, kalbimizin açılması, yani ona vereceğimiz değerin karşılığı, bunlara da engel yok hocam. Yeter ki niyet halis olsun. Niyetin evet. halisliği ameli de halis kılar diyorum hocam.
Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Çok
i̇nşallah,
teşekkür ediyoruz.
İnşallah.
Yarınki programımızda bu hususta neler yapılabilir konuşalım. Yani biz i̇nşallah. Kur'an-ı Kerim'i daha fazla gönül duvarımıza asmamız için, hadisi şerifleri, Peygamber Efendimizin hayatını gündemimize daha fazla taşıyabilmek için bugünlerde neler yapılabilir, bir kez daha dinleyicilerimizle paylaşmış olalım.
İnşallah.
O mazeret yok ama ne yapacağız
evet.
sorusuyla yarın inşallah devam etmiş olalım.
İnşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz
ben
hocam.
Teşekkür ederim.
Gönlünüze sağlık olsun. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Ramazan günlüğü programındaydık. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olacağız. Ben Deniz, program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın efendim.
Ramazan günlüğü. Sami Zorlu ve Erhan Turan'la Ramazan günlüğü programını dinlediniz.